Sayın dinleyenler, programımızın konuğu Cüneyli sosyolog Bilal Hatemi ile bölgede artan terör, etnik ve mezhep savaşlarını danışacak. Bütün bu felaketlere bakmayarak neden silah ve müharibeye karşı bölgede ciddi bir barış hareketi yoktur sorusuna cevap aktaracak. Bilal Bey, genel olarak bölgedeki müharibeler, din, mezhep, siyasi görüş ve etnik kimlik temelinde bu ayrışmalar, kutuplaşmaların derinleşmesi hakkında ne deyirsiniz? Ve bunlarınla bu son zamanlarda da gördük Ankara'da, Irak, Suriye'de ki her zaman devam edir. Böyle bir felaketlerle neticelenmesine göre bunlarla bağlı fikirlerinizi umumi olarak eşitseniz sonunda başlayalım.
Öncelikle bunu demek lazım ki özellikle Orta Doğu'da bu etnik temelli çatışmalar veya din temelli mezhep çatışmaları uzun zamanlardan beri var. Yani bunun bir uzun tarihi vardı. Bugüne ait değil. Ancak bugün özellikle Soğuk Savaş sonrasında biraz yavaş yavaş başlayan ve günümüzde 2013'ten sonra daha bile çok alovlanan bir çatışma ortamına şahidik. 2013'ten sonra Orta Doğu'da olup bitenler bana göre bu var olan yani altındaki bir çözgümü bunun alovlanmasıdır ve sonradan bir eklenen bir şey değildir Orta Doğu'da. Orta Doğu'nun resmi ve siyasi sınırlarının ne kadar genel anlamda Arap dünyasında özellikle İran'da ve bölgede bu sınırların ne kadar Türkiye'liler demişim yapay olduğu, sahte olduğu ortadadır. Yani siyasi sınırlar etnik temelli kurulmamıştır ve bu daha çok güç odaklı kurulmuştur. Dolayısıyla bunun o dönemlerde bu ulus devletlerin kuruluşundan itibaren o dönemlerde hatta bunu teorize edip danışanlar da vardı. Bu etnik grupların bir gün yüze çıkacağı, küreselleşen dünyada bir gün patlak vereceği danışılmıştı ve bugün artık onun bu kadar şiddet içeren bir olaylarla patlak verdiğini görürüz. Ama ilginç olan mesele bu ki etnik çatışmaların yanında bir de mezhep çatışmalarının çok üst düzeyde olduğudu. Yani etnik çatışma aynı zamanda din ve mezhep çatışmasıyla birlikte Orta Doğu'nu sarıptı. Ve bunu olayı veya durumu daha da tehlikeye götürüptü. Dolayısıyla bunun sonuçları olarak bölgede terör eylemlerini görürüz, saldırılar, sivil insanlara saldırıları görürüz. Bunun yine bir sonucu olarak yoğun göçleri görürüz. Çok sayıda göçleri görürüz Avrupa'ya ve diğer ülkelere. Bunun temelinde, yani bütün bunların temelinde benim görüşümde etnik sorununu bütün dünyanın, dünya üzerinde çözülmemesi, özellikle Orta Doğu'da bunun bir çözümüne yönelik herhangi bir bilimsel araştırmaların eşiğinde herhangi bir işin politik anlamda görülmemesidir.
Bilal Bey, burada bütün bu savaşlara, muharebelere dahil olanlar, ister gruplar olsun, ister ülkeler ve devletler. Çünkü bunu nezere alırsa her halde bu grupların siyasi bir amaçları, onları destekleyen veya onlarla bir teher alaka saklayan devletlerin, hükümetlerin siyasi menfaatleri, siyasi amaçları, onların onları bitirmek istikametinde belki bir iş görmemelerini görürük. Ama bölgede olan medeni toplumlar, dünyada silaha karşı silahsız bir dünya talebi istikametinde faaliyetler görürük. Bu son illerde bu bölgede, çünkü bu bölgede de siyasi demokrasi siyasi faallar, demokrasi den yana olan siyasi faallar, insan hakları faalları ve gruplarının sayı az değil. Ama sanki her hansı silaha karşı, yani bütün grupların savaşına karşı bir ciddi bir hareket yoktur. Siz ne dersiniz? Siz böyle bir ciddi bir hareket gördünüz mü hiç?
Böyle bir ciddi hareket yoktur tabii. Bunun birinci şeyi uluslararası düzeyde en böyle büyük örgüt, Birleşmiş Milletler dediğimiz, Birleşmiş Milletler'in felsefesinde, kuruluş felsefesinde bile var bu. Ulus devletlerin içindeki çatışmalara, özellikle etnik çatışma ve mezhep çatışmalara müdahale net şekilde, açık şekilde belirtilmemiş. Yani bu daha çok uluslararası toplumu tehlikeye atan olaylara müdahale ediyor. Tabii ki Soğuk Savaş sonrasında Birleşmiş Milletler 50 üzerinde ülkenin iç çatışmalarına müdahale ediyordu. Ama bu çok böyle az yüzdesini oluşturur dünya üzerindeki bu çatışma, ulus devletler içindeki çatışmalara müdahale. Yani Birleşmiş Milletler'in bile resmi bir kurum olarak, resmi bir örgüt olarak ülkelerin iç çatışmalarına müdahalesi bu kadar kısıtlıdır.
Bölgedeki aktivistler
bölgedeki aktivistler, bakınız, bölgedeki aktivistlerin, biz aktivist dediğimiz zaman kimi kastediyoruz? Bütün aktivistlerimiz yani ideolojiler eşiğinde değiller. Ya Türk aktivistleri, milliyetçi aktivistler, sol bilmem internasyonal düşünen aktivistler, Türk milliyetçileri bilmem mezhep fundamental din şeyinden yola çıkarak Daesh kimi, El-Gaide kimi veya İran rejimi kimi resmi bir devlet politikalarıyla fundamental din şey yürütenler. Bunlardan dayanan aktivistler de tabiidir ki birleşmeye doğru gidemeyecekler. Yani aktiviteler var ancak bireysel ve kişiş gruplar şeyinde vardı. Bunları birleştirecek ortak noktalar tartışılır. Ortak nokta yok düzeyde yani. Ki bunlar yığışsınlar, bir araya gelsinler ve toplantı veya en azı bir tane ortak söylem veya diskurs oluştursunlar.
Çünkü Bilal Bey, ben çünkü bu sualı bir de ona göre bir de çok üstünde bunun vurgulanmasını isteyirim bu sualın. Çünkü biz geçmişte Afrika tarihinde misal için böyle bir hatı Ruanda'da oldu. Bir etnik grup baskı altındaydı. Ondan sonra bir anda oradaki bütün muadeleler değişir. Bir başka etnik grup, bir zaman baskı altında etnik grup bu sefer başkalarına hiç acımadan başkalarını katledemeye başlayır. Belə bir hadiseler bu bölgede de görülür. Misal üçün herkesten çok belki əzab çeken, əziyet çeken, ölen kadınları, uşaqları əsir olan Daesh tarafından yezidiler vardır. Yezidilerin biz görürük ki, Amnesty International'ın raporlarını, hesabatlarını yazır ki, onlar hücum edirlər Ərəb kentlerine ve orada uşaqları, yeni yetmeleri öldürürler. Kürtler bölgede bir çox baskıya, ayrı seçiliğe məruz qalıblar iller boyu. Suriye Kürtleri çox baskıya, ayrı seçiliğe məruz qalıblar. Ama biz son günlerde görürük ki, Amnesty International hesabatı deyir ki, Suriye'de Kürt grupları oradan Ərəbləri ve Türkmenleri yerlerinden eləyirlər ve Amnesty International onu aslında savaş cinayeti eyni derecede hesab edibdir. Yani dünən zülmə məruz qalan bir grup bugün başqalarını qətl edən, başqalarını yerindən, yurdundan qovan bir grup kimi olur. Yani burada əslində, yani burada olan silah hər kəsin əlində olursa olsun, bir grupun başqa grupun qətlinə istifadə edilir. Bu arada bölgədə İstər elə mən Güney məsələ hərəkətini deyim, istər yəni hər qrup özündən məsuldur hər halda. Niyə sülhlə bağlı hər hansı bir ciddi hərəkət başlatma iradəsi də yoxdur?
Bunun sosiolojik baxışla yanaşsaq buna. Baxın, sosial psixoloji şeyində, disiplinindən, sosial psixolojik açısından da baxdığımız zaman ən çox baskıya, en çok fişer altında olan etnik gruplar veya dini azınlık gruplar. Yani baskının çok olduğu ne demektir? Baskının çok olduğu bunun herhangi bir hareket etmemesi demektir. Bütün boyutlardan, psikolojik olarak, kültürel, bilmem, iktisadi olarak, politik olarak bunlar o kadar baskı altında kalırlar ki bir azıcık bir bölgede bir iktidarın bir zerre zayıflamasını gördüğü anda kesinlikle bir intikam şeyine yönelecekler. Bu bir esirdi. Yani büyük liderlerin iktidar meselesi tartışıldığı zaman azınlıklar biraz özlerini harekete getirirler. Hem özlerini hem bölgedeki liderler tarafından, bölge dışındaki liderler tarafından da aynı zamanda, yani dünya güçleri tarafından da o laklayan liderlik, laklayan iktidarın içinde etnik azınlıklar veya dini azınlıklar biraz güç kazanırlar. Boşluk var. İktidar boşluğunda özellikle Suriye'de, Irak'ta ondan sonra bu iktidar boşluğunda tabiidir ki iller boyu, 100 iller, 10 iller boyu baskı altında kalan bir psikoloji, sosyal psikolojiye sahip olan bir etnik grup veya bir topluluk tabiidir ki radikal intikamlara el vuracaktı. Özellikle Kürtlerin Suriye'de Türkmenlere karşı eledikleri, bunlar sadece Türkmen değil, Türklerle Kürtlerin arasındaki tarihi bir çelişkinin sonucu olarak ben görürüm.
Bilal Bey, dünyada misal için son zamanlarda Gərb ölkələrinin de bölgede orada bombalamaları olubdu, Suriye'de, Irak'ta. Türkiye'de elə başladı belə bir bombalamaları, Rusya'da başladı. Gərb uçakları tərəfindən bombalamalarda sivil vətəndaşların da ölməsini biz eşidirik və bunu elə bu Qərb ölkələrində bu gəlir mediaya çıxır, gündəmə çıxır və buna etiraz olunur. Misal üçün etiraz olunur, nədən Kanadanın ya Amerikanın orada hava hücumlarında bəzi bunlar sual edilir, sivil vətəndaşlar ölübdür, bu sual edilir. Amma orada o bombalamalarda ərəblərin ölümünə bölgənin özündə bir hər hansı bir etiraz yoxdur. Sizin o açıqlamalarınızdan da yola çıxaraq, indi Qərbdə buna etiraz olduğu üçün bölgənin özündə ciddi etiraz görmədiyimizi necə dəyərləndirə bilərik? Bölgədə hər kəs bir şəkildə bu savaşlarda bir tərəfi tutur, bir savaşlarda bir təhər öz mənfəətlərini güdür deyə bilərikmi? Buna görə də bu burada sağlıqlı düşünə bilmir və insanların ölümünə etiraz edə bilmir.
Məncə birinci məsələ Orta Doğuda bugünkü durumda Ərəb ölkələri olsun, başda Saudi Ərəbistan olsun, İran və Türkiyə, bu üç ölkə başda olmaq üzərə bütün ölkələr sadəcə və sadəcə bu mənfəət dediyimiz şey üzərindən gedirlər. Bu qarqaşanın içində mən ayaqda qala bilim şeyinə, stratejisi ilə qabağa gedirlər. Bu bir, yəni mənfəətləri olmayan şeyi, hər hansı bir politikayı bunlar qabağa aparmazlar və belə bir kritik, belə bir çox çatışma ortamında hər hansı bir yanlış propaganda belə, hər hansı bir yanlış bir politika bunları çox dərin uçurumlara götürə bilər. Dolayısıyla çox vasvasla yaxlaşırlar o bölgədəki məsələlərə. Hətta sivil toplum örgütləri belə bu bölgədə, indi Avropada devletlerden daha çok sivil toplum örgütlerine bağlı olan medya bu sivillerin ölümüne karşı çıkırlar, bilmem medyaya çekirler. Orta Doğu'da bu olmur. Orta Doğu'da bir medya, Orta Doğu'ya yani özüne ait bir güçlü medyası yoktur. Devletlere bağlı medyalar var. Devletlere bağlı medyalarda tabii ki bağlı oldukları devletin sözünü danışacaklar ve onun menfaatlerinden yola çıkarlar. Ondan sonra bağımsız medya yoktur. Batıdan da yine en güçlü medyalarda da böyle biz görürük ki bunlar da yine batının derbin menfaatlerinden yola çıkarak birçok haberleri gündeme getirirler.
Medya dediniz Bilal Bey, bir de bölgede olan hadiseler muhtelif dil hövzelerinde farklı şekilde bazen əks edilir. Türk dili hövzesinde, Fars dili hövzesinde, başka diller hövzesinde. Fars dili hövzəsində nəzərə gəlir ki, bölgədə olub bitənlər daha çox başqa qrupların faalları tərəfindən o atmosfer müəyyənləşir. Güneyli faalların burada çox az təsir olur. Güneyli faalların burada hər hansı bir planlamada bir problem yaşayırlar ya potensiyelləri də yoxdur, heç güdləri də yoxdur ki, dünyada baş veren olayları, Türkiye'de, bölgede terör hücumlarını, bunlar da öz pencerelerinden Fars dili medyaya taşımakta ya Fars dili medyada olmasa en azından sosyal şebekelerde Fars dili hövzesine taşımakta bunların rolu çok zayıftır. Bu potansiyel yok mu?
Ben potansiyelin olmamadığını düşünmüyorum. Potansiyel var. Bizim parmak sayısından bile olsa Fars dilli medyasında, yani İran'ın içinde bile olsa, eşinde de olsa bizim jurnalistlerimiz var. Yoktu değil. Yani bunların çalışmalarını eğer meydan olursa tabii ki çalışmalarını da görmüşüz. İçeride de, eşikte de. Ancak Fars dilli medyası, eşik ve içeri olmak üzere Fars dilli medyası bence Türk aktivistlerini, Türk milliyetçiliği şeyinden, o temelinden yola çıkarak ve Güney Azerbaycan başta olmak üzere bunun bir özünü bir bölgede tehlike olarak, özellikle İran'a, hani etnik azınlık ve çok böyle derin bir etnik azınlık ve bilinçlenmiş, belli düzeyde bilinçlenmiş orada bir etnik azınlık var ve bunun özünü tehlike olarak görürler. Tabii ki buna mensup, bu harekete veya bu etnik gruba mensup jurnalistler, analistleri tabii ki çok kabaca üze çıkartmazlar ve çıkartmırlar da tabii ki. Bir de söylem meselesi var. Senin eşikteki veya içerideki özellikle medyada Türk aktivisti tabii ki söylemi, öz diskursunu bir türlü sözünün içinde diyecektir. Ve bunlar bundan korkurlar tabii ki ve bunu hiçbir zaman üze çıkartmak istemirler. Bir türlü yani içerideki yaşadığımızı, içeride İran rejiminin yaptığı başka ve İran, yani merkeze olan diskursun baskısının farklı bir şeklini biz eşik medyasında Gerb'in Orta Doğu'da aktardığı menfaatlerin baskısının altında kalırız. Yani Gerb menfaatini Türk aktivistinde görmüş. Niye görmüş? Çünkü İran'ın bütünlüğünün saklanmasını düşünür. Ben budur görürüm. Yani İran'ın bütünlüğünü korumaktadır bugünle Gerb. Amerika olsun, Rusya olsun, ondan sonra büyük güçler, Çin bile olsun, bunlar İran'ın bütünlüğünü korumak yönünde politikalar yürütülür ve son anlaşmalarda bunu gösterir.